Ayrım 5. Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 57. 9. Bölüm. Suyun zehirli olup olmadığını anlamak için bilge kadının dönüşünü beklemek gerek dedi ustabaşı. Nereye gitti ki diye meraklandı güçlü nağıt. Zirveye çıktı. Ya dönmezse burun fenedin sesi endişe doluydu. Ustabaşı kutsal tepeye döndü. Bu sabah gün ışığı çok duru. Işık bu sessizlikten bize gerekli güçleri alacaktır. Yardımcılar dört ayaklıların yüklerini boşaltıp önlerine saman koydu. Kırbalar köyün ana girişinin yanında istiflendi. Endişeli bir bekleyiş başladı. Kimi gerekli ya da gereksiz işlere daldı, bazıları da bilge kadının dönüş yolunu gözlemeye koyuldu. Öğlen güneşi susuz gırtlakları kızdırmaya başlayınca kadınlar ile çocukların susuzluğu giderildikten sonra az da olsa su dağıtılmasını buyurdu mezar katibi. Umut giderek tükeniyor, kötümserler ustabaşının karısını bir daha göremeyeceklerini söyleyip sızlanıyorlardı. Ondan önceki bilge kadın gibi ışıkta dağda kaybolmuş tanrıçanın yanına varmış olmalıydı.
Biraz su iç dedi Panep ustabaşıya.
Dönüyor diye mırıldandı Nefer. Genç dev gözlerini yokuşa dikti.
Boşuna. İç ve gidip dinlen.
Işık dönüyor. Sonunda Panep'in keskin gözleri taşlı patikada ilerleyen gölgeyi seçti.
Haklısın Nefer. Bu o, ta kendisi.
İyi haber hızla yayıldı. Aralarında Panep'in oğlunun da bulunduğu birçok çocuk koşarak bilge kadını karşılamaya gitti. Çevresini aydınlatan ışık neşeli çığlıklarla karşılandı. Dönmüş olması zirvedeki tanrıçanın loncanın anasının isteklerine yanıt verdiğinin, köyü korumaya devam edeceğinin kanıtıydı.
Su geldi mi diye sordu ışık.
Evet dedi Nefer ama kimsenin içmesine izin vermedik.
Kocasına müdahale edecek zaman bırakmadan kırbalardan birini açıp bir yudum su içti bilge kadın.
Bu suyu dağıtsınlar.
Birkaç dakikada eski hareketliliğine kavuşmuştu hakikat meydanı. Köy sakinleri artık yine susuzluklarını giderebilecek, yıkanıp yemek pişirebileceklerdi.
Mehi iyi iş becerdi dedi sonunda mezar katibi.
Bu suyu göndermekle bize paha biçilmez bir hizmette bulundu. O bizi desteklediği sürece sırtımız yere gelmez. Amenmes çok değişmişti. Atlara uçsuz bucaksız çölde dört nala gitmeye tutkun genç adam, Teb yaşantısının dipsiz eğlencelerine yuvarlanıp yumuşamıştı. Unutulmaz şarapların sunulduğu görkemli şölenler, General Mehi'nin ona ayırdığı muhteşem villadaki banyo sefaları. Nil'de yapılan tatlı gezintiler, yumuşak başlı güzellerle geçirilen sıcak geceler. Bir de tabii en ufak bir ağrıyı bile yok eden berber, manikürcü ve masajcı ordusu. Bir erkek başka ne isteyebilirdi ki? Mehi Amenmes'in önünde eğildi. Beni görmek istemişsiniz prensim.
Biraz önce uyandım general. Buraya geldiğim günden beri durmadan şişmanlıyorum. Tüm enerjimi yitirmek üzereyim.
Ne kadar doyulmaz olursa olsun bu düş daha fazla süremez. Perramesu'ya dönme kararı aldım.
Elimizde kesin bilgi olmadan büyük tehlikeye atılırsınız.
Seti ne de olsa benim babam.
Umarım yanılıyorumdur prensim ama korkarım iktidar savaşı aile bağlarını kesip koparır. Bu karışık dönemde başkente dönerseniz sizi nasıl bir kaderin beklediğini nereden bilebilirsiniz? Burada hiç olmazsa güvendesiniz.
Beni boğan da bu güvenlik ya. Yoksa aldığımda bir keyif kızının kollarında ölecek şişman bir Teb soylusu olmak mı yazılı?
Aldığınızda yazılanın çok daha parlak olduğundan eminim dedi Mehi gülümseyerek. Tabii eğer sabırsızlığınıza yenilmezseniz.
Sabırsızlıkmış. Bu bölgenin büyüsüne kapılalı ne kadar zaman oldu? Ben buraların tadını çıkarırken babam firavun olmaya hazırlanıyor.
Belki ama Seti Teb olmadan hükümdarlık edemeyeceğinin farkında. Üstelik Tanrı Amon'un kentinde kendinizi çok sevdirdiğinizi, gücünden artık kimsenin kuşkulanmadığı ordulara komuta ettiğinizi de biliyor.
Amenmes meraklanmıştı. Aklınızda ne var general?
Babanızın sizi tahta ortak yapmak için pazarlık edeceğini düşünüyorum. Herkesin kaygısı iç savaşı önlemek değil mi?
Mehin'in söyledikleri genç prensi sarsmış ama ikna edememişti.
Babam ödün verecek biri değildir. Ona itaat etmemi isteyecektir.
O zaman da
son kararı siz verirsiniz.
Karanlık çökerken elinde boğum boğum bir sopayla burun fenet sağ ekip zanaatkarlarının önüne düştü. Arkadaşlarını Kuzey Tepesi'nin yamacında gömütlüğün hemen kenarında lonca için ayrılan binaya götürdü. İçinde dört köşe bir arınma havuzunun bulunduğu üstü açık avluya girmeden önce kararlı gav herkesin kendini tanıtmasını istedi. Pişkin somunpay bir maşrapayla havuzdan su alıp teker teker arkadaşlarının elini yıkadı. Sonra zanaatkarlar iki sütunun taşıdığı sarıya boyalı tavanı olan toplantı odasına girdiler. Ustabaşı daha önce seleflerinin oturduğu doğu tarafındaki tahta iskemleye yerleştikten sonra zanaatkarlar duvar boyunca uzanan taş sıralarda yerlerini aldılar. Ustabaşının arkasında alçak duvarlarla ayrılmış bölümde bir maat heykelciği ve tören avadanlıklarının saklandığı iki küçük oda görünüyordu. Sadece ustabaşının girebileceği bu kutsal bölümü daha önce bir kez gören Panep, loncanın gizli taşından fışkıran tahta kapıları aşacak kadar güçlü ateşi hatırladı. Halbuki o gece sadece kandillerle aydınlatılmıştı toplantı odası. Taşı görmediğine üzülen bir zanaatkar daha vardı. Kardeşlerine ihanet eden, müttefiklerinin onun adına dışarıda toparladıkları servet karşılığında taşın nerede saklandığını öğrenmeye can atan adam. Doğru, toplantılar dışında kapalıydı burası ama anlaşıldığı kadarıyla Nefer ışık taşını burada bırakma dikkatsizliğini göstermeyecekti. ''Atalarımıza saygılarımızı sunalım.'' dedi ustabaşı. ''Yolumuzu aydınlatmaya, bize doğruluk patikasında rehberlik etmeye devam etmeleri için yalvaralım onlara. Bana en yakın sıranın üzerindeki yer, yıldızların arasında dirilen ve sonsuza dek aramızda yaşayacak olan selefimin yaratıcı gücünü barındırsın.'' Merhumun yeri sonsuza dek boş bırakılacaktı. Hakikat meydanının ekip şeflerinden hiçbirinin yeri doldurulamazdı çünkü. Seti ile oğlu Amen Mesran hangisinin yakında iki ülkeye hükmedeceğini hala bilmiyoruz diye başladı Nefer sözüne. Yeni firavunun loncamıza ne gözle bakacağını da, işte bu yüzden bu soruların cevabını öğrenmeden de olsa bir karar alabilmek için fikirlerinizi duymak istedim. Bana kalırsa diye söz aldı neşeli Renupe, bazıları boşuna endişeleniyor. Hakikat meydanı olmadan hiçbir firavun sonsuzluğunu hazırlayamaz. Yeni firavun taç giyer giymez bize iş verecek diye düşünüyorum ben.
Kötü insanın zehrini yılanınkiyle etkisizleştiremezsin diye itiraz etti karardı Gav. Eğer bu yeni firavun bize düşmansa korkarım geleceğimiz karanlık demektir.
Kesinlikle diye destekledi arkadaşını güçlü Nat. Demircinin eğlenmek için silah yaptığını da hiç sanmıyorum. Ben özgürlüğümüzü korumak için sonuna dek savaşmaya hazırım.
''Bizler sanatkarız, asker değil.'' diye araya girdi araştırmacı İpoy.
''Eğer ordu köyü boşaltmaya karar verirse direnmek aptallık olur.''
''Bana kalırsa direnmemek bağışlanamaz bir alçaklıktır.'' diye öfkelendi Panep. ''Bizim için değerli olan her şeyi terk edip koyunlar gibi davranırsak hayatta kalmak neye yarar?''
''Kardeşine hakaret etme.'' diye diklendi Halatkası.
Yeter diye araya girdi ustabaşı.
Konuşmanın diğer bütün işlerden daha güç olduğunu, sadece çözüm getirecekseniz konuşabileceğinizi unuttunuz mu yoksa? Daha fazla dayanamayan Panep dudaklarını yakan soruyu sordu.
Muhtemel saldırganların eline düşmesini engellemek için ışık taşını yerinden alıp başka bir yerde saklamayacak mıyız?
''Yoksa yakında bir saldırı olacağından mı korkuyorsun?'' diye sordu cömert Didya endişeyle.
''İktidar mücadelesi acımasız olacak. Bizler de savaşın ilk kurbanları arasında bulunabiliriz.'' dedi alim Tuti titrek sesiyle.
''En değerli hazinemizi korumak için gerekli bütün önlemler alınmalı.'' dedi pişkin somunpay.
''Işık taşı bu duvarların içinde güvenlikte değilse daha güvenli bir yer olabilir mi?'' dedi kurtarıcı Şed.
''Eğer elimizde değerli bir yükle köyden çıktığımızı görürlerse peşimize takılmazlar, bizi izlemezler mi? Işık taşını hiçbir hırsızın bulamayacağı biçimde saklayacağımız tek yer burasıdır, başka hiçbir yer değil.'' Hararetli bir tartışma başladı ancak sonunda baş ressamın önerisi herkesin oyunu aldı.
Kusursuz bir söz değerli bir taştan daha gizlidir dedi ustabaşı. Bilge Pitahhotep'ten bir alıntıyla. Oysa kusursuz söz değirmen taşını çalıştıran hizmetçi kadınların yanında bile görülebilir. Gündelik görevlerimizi unutmayalım, yaşam kurallarımıza saygı gösterelim. İşte o zaman hazinelerimizi koruyabiliriz.
10. Bölüm. Kenhir nefis bir düş görüyordu. Çöl kaybolmuş, ağaçlar çiçek açıyor, köyün beyaz evleri güneşin tatlı ışıkları altında parlıyordu. En güzeli mezar günlüğüne yazılacak hiçbir şey yoktu.
''Uyanın, sizi istiyorlar.''
Şu kararlı ve yakıcı ses. Hizmetçisinin güçlü Newt'un sesi değil miydi bu? Düş silindi, Kenhir gözlerini açtı.
''Yine mi sen? İyi ama saat kaç?''
''Kalkıp zaman geçirmeden büyük kapıya gitmenin saati, sizi orada bekliyorlar.''
''Artık acele edecek yaşta değilim.''
''Ben sadece size söylemem istenenleri söyledim, şimdi yapacak işlerim var.''
Süpürgelerin cehennemi raksını düşününce kalkmanın çok daha doğru olacağını düşündü Kenhir. İşte o zaman gerçekle burun buruna geldi. Onu büyük kapıya çağırdıklarına göre yine büyük bir felaket var demekti. Bacakları kas katı, kalçaları sancılı, sekerek köyün büyük sokağında ilerledi mezar katibi. Köyden çıkarken de yardımcıların şefi, çömlekçi Beken'le karşılaştı. Sinsiliğiyle ünlü sakallı o gün şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez görünüyordu.
''Yoksa su getirmediler mi yine?'' diye sordu Kenhir.
''Getirdiler, getirdiler ama sebze bekliyorduk, tek bir tane bile yok. Eşekçilere sorarsanız ordu batı yakasındaki bütün bostancıları askere almış. Hakikat meydanı için çalışanları da Prens Amenmes'in babasıyla savaşmaya karar verdiğini söylüyorlar.''
Kenhir Şef Sobek'in 10 kadar polis memuruna talimatlar yağdırdığı 5. tabiye gitti. Nübiyeli'nin sesi kuru, sözleri keskindi.
''Yerlerinize, hem de şimdi!'' diye bağırdı şef.
Sobek'in gözleri uykusunu alamamış gibi kıpkırmızıydı.
''İç savaş söylentilerinde doğruluk payı var mı?'' diye sordu ona Kenhir.
''Hiçbir fikrim yok ama bostancılarımızın askere alınması iyiye işaret değil. Daha çok genel seferberlik gibi bir şey bu.''
''Yani yakında sen ve adamların da askere alınabilirsiniz.''
''Ben mezar katibiyle hakikat meydanının ustabaşısından başka kimseden emir almam.''
Bu tutumun başına ciddi iş açabilir.
Ne olursa olsun bana verilen görevi yapacağım.
Eğer Amenmes kendini firavun ilan eder, köye de el koymaya kalkarsa silahlarını teslim etmek zorunda kalmaz mısın?
Bu dediğinizi uzun uzun düşündüm diye itiraf etti Sobek. Sonunda da bir çözüm buldum. Verdiğim söze sadakat. Bu köyü düşmanlara karşı korumak için para alıyorum. O düşmanlar kim olursa olsun sözümü tutacağım. Adamlarımdan hiçbirinin emrimden çıkmayacağından da emin olmanızı isterim.
Zirve tanrıçasının isteği uyarınca tam bir gün boyunca gündelik işlerini bir yana bıraktı hakikat meydanının sakinleri. Kendilerini kutsal görevlere adadılar o gün. Loncanın kurallarına göre ustabaşının önderliğindeki zanaatkarlar, rahip, bilge kadının yanındaki kadınlar da Hator rahibesi olduklarından törenler için dışarıdan din adamı getirtmeleri gerekmiyordu. Hepsi yıkanıp arınmış, kokular sürünmüş, krallara yaraşır keten beyaz elbiseler giymişler, ayaklarına beyaz sandaletlerini geçirmişlerdi. Sıra halinde Maat ve Hator tapınağına yürüyor, kollarında çeşitli biçimlerde ekmekler, süt, bira ya da şarap testileri, aynalar, koku kapları, tahtadan yapılmış boğa, antilop ya da kaz butlarını temsil eden heykelcikler gibi değişik armağanlar taşıyordu hepsi. Bütün bunlar kendinden doğan, bütünlüğünden hiçbir şey yitirmeksizin binlerce biçime girebilecek, her an göğü, toprağı, suyu yaratan ve insanları yaşatan Ulu Tanrı'ya sunulacak, enerji veren yiyecekler ve yaratılış harikalarıydı. Armağanların sudakların üzerine bırakılmasından sonra ustabaşı ile bilge kadın birinci sülaleden bu yana Mısır'ı yöneten kraliyet çifti adına armağanların tamam olması, benzerin benzeriyle birleşmesi için Maat'ın bir heykelciğini Maat'a doğru kaldırdılar. Maat tek başına armağanların tümünü temsil ettiğine göre çeşitliliği ve çokluğu bozmadan bütünlüğe varmaya çalıştılar.
Gök dört dayanağı üzerinde yükseldikçe, dünya temelleri üzerinde sağlam durdukça, dedi ustabaşı, güneş gündüz parlayıp ay geceyi aydınlattıkça, Orion, Osiris'in ve yıldızların kraliçesi Sotis'i gösterdikçe, sular zamanında yükselip toprak bitkilerini büyüttükçe, kuzey rüzgarı saatinde esip alev arınması gerekeni arındırdıkça, dekanlar işlevlerini yapıp yıldızlar yerlerinde kaldıkça, bu tapınak da gök kadar sağlam kalacak.
Bu göksel tapınak altın, gümüş ve değerli taşlı hanımı ağırlasın diye yalvardı bilge kadın. Neşemizi ve güçlükler karşısında bütünlüğümüzü korusun. Tüm tören boyunca ışık taşından başka bir şeyi düşünmemişti hain. Bu sırada ustabaşının ışık taşını ya köyün ana tapınağında ya da loncanın toplantı yerinde sakladığı varsayımını da gözden geçirmeye başlamıştı. Uzunca bir süre tapınağa ya da toplantı yerine gizlice girebilmek için plan üzerine plan hazırlamış, Libyalı haydutların başarısızlığı da hafifletmemişti kararlılığını. Peki ya hedef konusunda yanılıyorsa? Hem Nefer hem de bilge kadın bir gölge yutucunun av peşinde olduğunu farkındaydı kuşkusuz. Bunun için de şaşırtmacalara başvurmaları doğaldı. Şaşırtmacalardan en güvenlisi de hırsızı ışık taşının köyün en kutsal iki mekanından birinde güvende olacağına inandırmak değil miydi? Kuşkusuz en akıllıca olanı ışık taşını daha ortalıkta herkesin görüp dikkat etmeyeceği bir yere saklamak olurdu. Hem üstelik kusursuz bir sözün değerli taştan daha gizli olduğunu ve değirmen taşını çalıştıran hizmetçilerin yanında bile bulunabileceğini söyleyerek kendini ele vermiyor muydu suskun Nefer? Ekmek ve bira yapmak için gerekli taneleri öğütecek, olmazsa olmaz değirmen taşı herhangi bir taş değildi kuşkusuz. Yeşilimsi kahverengi olağanüstü sert dolaritten yapılmış değirmenin taşı. Öte tarafa gidecek yolcunun etten yapılma yüreğinin yerini alan da bu taştı. Aşınmaz taştan bir yüreğe sahip olan yolcu, korkusuzca öteki dünyadaki mahkemenin karşısına çıkabilirdi. O taşlardan bir tanesi yardımcıların bölümündeydi. Köyde de birçok değirmen taşı vardı. Ya o taşlardan biri törenlerde büyüyle canlandırılan ve özel bir güce sahip olan dolerit, ışık taşını saklıyorsa... Uzunca bir süredir yanlış yönde çabaladıktan sonra sonunda hazineye giden yolu bulmuştu hain. Kiminle alay ettiğinizi sanıyorsunuz diye diklendi lekesiz Uhabet. Yoksa yarı yıkanmış elbiseleriyle üzerinde hala leke kalmış çamaşırları kabul edeceğimizi mi sandınız? Çamaşırcılar başlarını önlerine eğdiler. Yine de içlerinden biri öfkeli küçük kadına kafa tutmayı denedi. Elimizden geleni yapıyoruz. İşimiz güç, hem de yorucu, üstelik ücretimiz çok düşük. Yaptığınız işe bakınca gereğinden de yüksek olduğunu düşünüyorum. Paneb'in karısı lekesiz Uhabet'in deneklemekle görevli olduğu bu nankör iş sadece erkeklere özgüydü. Temizlik sağlığın temeliydi. Uhabet de hiçbir laçkalığa göz yummamakta kararlıydı. Bize böyle davranmaya hakkınız yok. Yoksa işi bırakabiliriz. Eğer niyetiniz buysa hiç düşünmeyin. Hemen işinize son verilir. Yarından da tezi yok. Yerlerinize başkaları alınır. Sizden iyi çamaşırcı bulmakta güçlük çekmeyeceğimden eminim. Genç kadın köye dönüyormuş gibi yaptı. Bir dakika, yöntemlerimizi düzeltmeye hazırız. Bugün ücret falan yok size. Bir daha da böyle acınacak davranışlarda bulunmayın. Yoksa gözünüzün yaşına bakmam. Çamaşırcılar başlarını daha da eğdiler. Gecikmelerini telafi etmek, hatalarını düzeltmek için kanalın yolunu tuttular. Lekesiz Uhabet'in şaka yapmadığını biliyorlardı. Güç olmakla birlikte başkalarının gıpta edeceği işlerini korumak için Uhabet'in gözüne girmek şarttı. Söylentiler ne olursa olsun hakikat meydanı yaşamını sürdürüyor, beklentilerinden en küçük bir ödün bile vermiyordu. ''Tören beni çok etkiledi.'' dedi cesur Paneb manevi babası ustabaşına. Şimdiye kadar armağanların hayati değerini anlayamamıştım. Birden tapınağın doğduğunu, hiyerogliflerin canlandığını, taşların altın rengine dönüştüğünü görür gibi oldum. Oysa kusursuz bir gözlemcisin.
Tören sırasında sadece kendimi hissetmedim. Hepimiz birlikteydik, yüreklerimiz birleşmişti. Kendimizi değil, hizmetinde olduğumuz o gizemli ahengi düşünüyorduk.
Suskun nefer aralarında bir hain bulunduğunu unutmuşa benzeyen Panev'in heyecanını yatıştırmaya kalkmadı. Ona önerecek önemli bir şey vardı aklında.
Çok çalıştın, sana meslekle ilgili bir sürü sır açıklandı. Bir kral mezarını süslemeye hak kazandın. Şimdi artık gerçek eserini yapmanın zamanı geldi, tabii eğer hala istiyorsan.
Panev'in bakışları alevlendi.
Yoksa tersini mi düşünüyordun? Ne yapacağımı söyle bana.
Sandığın kadar basit değil. Eserinin konusunu seçmek için düşünecek zaman bulman, eserini uygularken de hiçbir yanlışa meydan vermemen gerek.
Aklımda şimdiden 100 fikir var.
99'u fazla demek ki. Sakın esası unutma.
Beni meraktan çatlatma.
Esas olan ham maddedir. Ham maddeyi belirlemediğin sürece eserin hem ruhunun hem de elinin uzağında kalır.
Ham maddeyi bulabilmek için köyden çıkmam mı gerekecek?
Buna sen karar vereceksin Panev.
Hiçbir ipucu vermeyecek misin?
Aynı duyguları yaşadığımdan beri o kadar zaman geçti ki
hafızam beni yanıltıyor.
Eğer nefer ustabaşı olmasa onu konuşturmak için tutup sarsacağı kesindi Panev'in.
Çamaşırcılar bizi kandırmaya çalıştılar dedi Uğabet gelip yatağa uzanan kocasına. Yine de işleri yoluna koydum.
Panev sessizdi.
Yoksa bir yerin mi ağrıyor?
Daha önce ham maddeden söz edildiğini hiç duymuş muydun Uğabet?
Genç kadın gülümsedi.
Ah, ustabaşı senden eserini hazırlamanı istemiş.
Panev sıçrayıp karısının omuzlarına yapıştı.
Demek biliyordun.
Ben sadece Tanrıça Hathor'un basit bir rahibesiyim. Ama başaracağına inanıyorum.
5. ayrımın sonu. Sayfa 68.